Ayrım 24, arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson, sayfa 370. Öğlen saat 2'de Erika Berger'in kapısını çalan yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson huzursuzdu. Ne var? Şey, biraz tatsız bir durum. Yazı işlerinden biri senden bir e-posta almış.
Benden mi?
Evet.
Ne yazmışım?
Frederikson, Erika'nın masasına kültür sayfasında çalışan 26 yaşındaki Eva Carlson'a gönderilen e-postanın çıktısını bıraktı. Gönderici adresi erika.berger@smpost.se idi. Sevgili Eva, seni okşamak, göğüslerini emmek istiyorum. Arzudan çıldırıyor, kendime hakim olamıyorum. Lütfen duygularımı görmezlikten gelme. Buluşabilir miyiz? Erika. Eva Carlson e-postayı görmezlikten gelmiş, takip eden günlerde iki e-posta daha almıştı. Sevgili Eva, yalvarırım beni reddetme, arzudan çıldırıyorum. Seni çıplak istiyorum, sana sahip olmalıyım. Seni öyle mutlu edeceğim ki, çok memnun kalacaksın. Çıplak vücudunun her bir santimini öpmek istiyorum. Güzel göğüslerini, tatlı mağaranı. Erika. Eva, niçin cevap vermiyorsun? Benden korkma, beni reddetme. Bakire değilsin, ne istediğimi biliyorsundur. Seninle sevişmek istiyorum. Duygularıma karşılık verirsen seni ödüllendireceğim. Eğer sen bana karşı cömert davranırsan ben de sana karşı cömert davranırım. Stajyerliğinin uzatılmasını istemişsin. Bu benim elimde. Uzatmakla kalmaz, sana burada sürekli iş de veririm. Bu akşam garajda arabamın yanında buluşalım. Senin Erikan. Vay be, dedi Erika Berger. Yani şimdi benim burada oturup ona uygunsuz teklifler yaptığımı mı düşünüyor? Tam öyle değil. Yani öf... Peter, çıkar ağzındaki baklayı. Belki ilk e-postayı aldığında kim bilir diye düşünmüş ya da şaşırmıştır. Sonra bunun akıl dışı olduğunu, senin stiline uymadığını ve işte...
İşte...
Şey, yani hoş bir durum değil, ne yapacağını bilemiyor. Gerçekte sana hayran, senden hoşlanıyor. Yani patronu olarak. Bana gelip ne yapacağını danıştı.
Anlıyorum, peki sen ne dedin?
Birisinin senin e-posta adresin üzerinden onu ya da ikinizi birden taciz ettiğini söyledim. Bir de bu konuyu seninle konuşacağıma söz verdim.
Teşekkürler, lütfen 10 dakika sonra onu bana yollar mısın?
Erika bu süre içerisinde bir e-posta yazdı. SMP'de çalışan bir meslektaşıma benim e-posta adresimden kaba, cinsel imalar içeren mesajlar gönderilmiş. Ben de SMP'ye aitmiş gibi görünen bir e-posta adresinden bu tür kaba mesajlar aldım. Araştırdığımda SMP'de böyle bir e-posta adresinin olmadığını öğrendim. Teknik servisimizin şefine göre bu tür bir sahtekarlık, yani başka birinin e-posta adresi üzerinden mesaj göndermek zor bir şey değilmiş. Bunu nasıl yapıyorlar bilemiyorum. Belli ki internette bu tür işleri kolaylaştıran siteler var. Maalesef hasta ruhlu biri bunu kendisine iş edinmişe benziyor. Bu tür tuhaf e-postalar alan başka bir meslektaşım olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Böyle bir şey varsa lütfen hemen yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson'a bildirin. Eğer bu münasebetsizlik devam ederse polise bildirmek zorundayız. Erika Berger, Genel Yayın Yönetmeni. Bir kopya çıktı aldıktan sonra mesajı SMP'de çalışan meslektaşlarına gönderdi. Eva Carlson da gelmişti.
Merhaba, otur lütfen, dedi Erika. Duyduğuma göre benden bir e-posta almışsın.
Boş ver, senden geldiğine inanmadım.
30 saniye önce benden bir e-posta aldın. Bunu ben yazdım. Diğer çalışanlara da gönderdim.
Eva Carlson'a e-postanın çıktısını uzattı.
Zaten anlamıştım, dedi Eva Carlson.
Birilerinin böylesi çirkin bir kampanyanın hedefine seni koymalarına üzüldüm.
Bir aptalın yaptığı şeyler için üzülmen gerekmez.
Ben yalnızca bu işin arkasında benim olmadığımı kesinlikle bilesin istedim.
Bunların senden geldiğine hiçbir zaman inanmadım.
İyi, teşekkürler, diyen Erika gülümsedi. Monica Figueroa öğleden sonraki bütün zamanını bilgi toplamaya ayırdı. Martenson'un yanında gördüğü Lars Faulson'un pasaport fotoğrafını isteyerek işe başladı. Daha sonra bilgi işlem merkezine girerek adam hakkında bilgi aldı. Falun lakabıyla bilinen Lars Faulson 47 yaşındaydı.
Kariyerine 17 yaşında araba çalarak başlamış, 1970-1980 arasında iki defa hırsızlık ve çalıntı mal satın almaktan yargılanmıştı. İlkini hafif hapis cezasıyla atlatırken ikincisinde de 3 yıl almıştı. Suç çevrelerinde kısa zamanda geleceği parlak biri olarak ünlenmişti. En az 3 hırsızlık şüphesiyle daha sorgulanmıştı. Bunlardan biri bir mağazanın epeyce güvenli sayılan kasasını boşaltmaktı. 1984 yılında cezasını bitirdikten sonra bir süre başını belaya sokmamış ya da en azından yakayı ele vermemişti. Daha sonra meslek aşkıyla anahtarcılık kursu almış, 1987 yılında da Nortul'da Lars Faulson Kilit ve Anahtar Servisi adıyla dükkan açmıştı. Martenson ile Faulson'un fotoğraflarını çeken kadının kimliğini tespit etmekte zorlanmadı Figueroa. Milton Security'yi arayıp elemanlarından şimdi adını unuttuğu bir kadınla görüşmesi gerektiğini belirterek kadını ayrıntılı tarif etti. Sekreter bunun Susan Linder olabileceğini söyleyerek telefonu ona bağladı. Susan Linder'le konuşan Monica Figueroa bir yanlışlık olduğunu söyleyip özür dileyerek telefonu kapattı. Daha sonra nüfus kayıtlarına girerek ismi araştırdı. Stockholm bölgesinde 18 Susan Linder vardı. Bunlardan 3'ü 35 yaşlarındaydı. Biri Nortalya'da, biri Stockholm'da, diğeri de Naka'da oturuyordu. Pasaport resimlerini isteyerek aradığı kadını teşhis etti. Naka'da oturan kadındı. Yaptığı araştırmaların bir özetini çıkarttıktan sonra Thorsten Edklint'e gitti. Henry Cortez'in yaptığı araştırmayı okuyup bitiren Michael Blomqvist yüzünü buruşturarak bir kenara koydu. Raporun çıktısını alan Christer Malm tam 4 kez okumuştu. Henry Cortez, Malin Erickson'un odasında suç işlemiş bir çocuk gibi oturuyordu. Mutfağa giden Malin Erickson 4 kahve fincanı ve kahve sürahisiyle geri döndü. Michael iç çekti. Harika bir öykü dedi. Birinci sınıf bir araştırma, her şey belgelenmiş. Sistemin boşluklarından faydalanarak İsveç halkını dolandıran kötü adam hakkında iyi bir dramaturji. Vietnamlı çocukların emeğini sömüren aç gözlü namussuz her şeyi kitabına uydurmuş. Üstelik çok da iyi yazılmış dedi Christer Malm. Biz bunu yayınladıktan sonra Borgsjö İsveç iş dünyasında istenmeyen adam ilan edilir. Televizyonlar hemen bu haberin üzerine atlayacaktır. Yani Borgsjö yalnızca bir günde diğer dolandırıcıların arasına yuvarlanacak. Harika bir atlatma haber. İyi iş çıkardın Henry. Michael başını salladı. Ama bu Erika'nın keyfine turp sıkacaktır. Erika'ya ne ki dedi Malin. Dolandırıcılığı yapan o değil. Canımız hangi yönetim kurulu başkanını istiyorsa onun hakkında araştırma yapabiliriz. Erika'nın şefiymiş değilmiş bu bizi ilgilendirmez. O kadar basit değil dedi Michael. Erika Berger dergiden ayrılmadı dedi Christer Malm. Millennium'un %30'unun sahibi. Üstelik yönetim kurulunda. Hatta gelecek yönetim kurulu toplantısına yeni birini seçene kadar yönetim kurulu başkanı. Bu toplantıyı da ancak Ağustos'ta yapabiliriz. Erika S&P'nin de yönetiminde ve biz de onun yönetim kurulu başkanının ipliğini pazara çıkarıyoruz. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Ne yapacağız şimdi dedi Henry Cortez. Bu haberi defterden silecek miyiz? Michael gözlerini Henry Cortez'in gözlerine dikti. Hayır Henry, bu haberi defterden silmeyeceğiz. Biz Millennium'da böyle çalışmıyoruz. Yalnızca biraz ayaklarımız yorulacak. Bu öyküyü haber vermeden basıp pat diye Erika'nın önüne koyamayız. İç çeken Christer Malm bir parmağını havaya kaldırdı. Erika'yı bir kenara çekip kulağına fısıldayabiliriz. O da ya Millennium'daki hisselerini satıp yönetim kurulundan ayrılmak ya da S&P'den şutlanmak arasında bir seçim yapar. Her halükarda vahim bir çatışmanın içine sürüklenecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Henry, bu haberi yayınlamak konusunda Michael'le aynı fikirdeyim. Ama belki bir ay sonra erteleyebiliriz. Michael başını sallayarak onayladı. Üstelik bir çeşit sadakat sorununun içine yuvarlanıyoruz. ''Onu arayayım mı?'' dedi Christer Malm. ''Hayır'' dedi Michael. ''Ben arayıp onunla hemen bu akşam buluşurum.'' Thorsten Edklint, Michael Blomqvist'in oturduğu binanın önünde yaşanan komediyi özetleyen Monica Figueroa olayı dikkatle dinledi. Sanki ayağının altından yer çekiliyordu. ''Yani bir sapo elemanı eski bir kasa hırsızıyla Blomqvist'in evine girdi ha?'' ''Evet. Sence ne yapmışlardır?''
Bilemiyorum, 40 dakika içeride kaldılar. Tahminimce kapıyı Faulson açtı. Martenson da daireyi araştırdı. Ne bulacaklarını umuyorlar ki? Dinleme cihazı yerleştirmedikleri kesin. Bu yalnızca bir dakikalarını alır. Martenson Blomquist'in notlarını karıştırmış ya da evde neler var kontrol etmiştir. Ama Blomquist'i uyandırmışlar. Onun evinden Björk'ün raporunu çaldılar ya. Evet, izlendiğini biliyor. O da onu izleyenleri izliyor. Gayet soğukkanlı. Nasıl yani? Bence bir planı var. Martenson'u teşhir etmek için bilgi topluyor. Mantıklı tek açıklama bu. Daha sonra şu Linder dediğin kadın ortaya çıkıyor. Susan Linder 34 yaşında. Naka'da oturuyor. Eski bir polis. Polis mi? Polis koleji mezunu. 6 yıl Södermalm polisinde çalışmış. Birden istifa etmiş. Ulaştığım belgeler arasında bunun bir açıklamasını bulamadım. Milton Security'de işe başlamadan önce birkaç ay işsiz gezmiş. Dragan Armanski dedi Ed Crane düşünceli bir ifadeyle. Bu kadın binada ne kadar kaldı?
10 dakika.
Ne yapmış olabilir? Tahminimce Martenson ile Faulson'u sokakta görüntülediğini düşünürsek faaliyetlerini belgeliyor. Bu da Milton'un Blomquist ile birlikte çalıştığını gösterir. Blomquist'in dairesine ya da merdiven aralığına kamera yerleştirmişlerdir. Büyük ihtimalle kadın kameradaki görüntüleri almaya girmiştir. Ed Clint başını salladı. Zalachenko öyküsü inanılmaz karmaşık bir hal almaya başlamıştı. Tamam, teşekkürler. Evine git ve bu konuyu düşün. Monica Figueroa, St. Eric's Plan'daki spor salonuna gitti ve bir süre spor yaptı. Mikael Blomquist gizli konuşmalarını yaptığı T10 cep telefonuyla Erika Berger'i aradığında, Berger yazı işleri toplantısında uluslararası terörizm haberlerinin nasıl bir bakış açısıyla verileceğini tartışıyordu. Ah merhaba, bir saniye bekle. Erika elini telefonun mikrofonuna kapatıp etrafına baktı. Sanırım anlaştık diyerek son talimatlarını verdi. Cam kafesinde yalnız kaldığında Mikael'e döndü. Merhaba, seni arayamadığım için özür dilerim. Bir sürü işin içine düştüm. Yoluna koymam gereken binlerce şey var.
Benim de boşta gezdiğim söylenemez.
Salander işi ne durumda?
İyi ama seni bunun için aramadım. Buluşmamız gerekiyor bu akşam.
Bunu çok isterdim ama akşam 8'e kadar çalışmam gerekiyor. Üstelik yorgunluktan ölüyorum. Sabah 6'dan beri ayaktayım.
Ricky, seni cinsel isteklerini tatmin etmek için aramadım. Konuşmamız gereken önemli bir şey var.
Erika bir süre sustu.
Konu ne?
Buluştuğumuzda konuşuruz. Ama hoş bir şey değil.
İyi, 8:30 civarında sana gelirim.
Hayır, evde olmaz. Uzun bir hikaye ama benim ev bir süre uygun değil.
Samir'in kazanına gel, bir bira yuvarlarız.
Araba kullanıyorum.
İyi, biz de o zaman hafif alkollü bira içeriz.
Erika Berger akşam saat 8:30'da Samir'in kazanına girerken biraz huzursuzdu. SMP'ye geçtikten sonra Mikael'i arayıp bir çift laf etmediği için vicdan azabı duyuyordu. Ama şimdiye kadar işleri hiç bu kadar yoğun olmamıştı. Mikael Blomquist oturduğu köşeden kolunu kaldırarak yerini belli etti. Erika bir süre kapının yanında durup Mikael'e baktı. Bir an gözüne yabancı bir adammış gibi gözüktü. Bu da kim?
Tanrım, çok yorgunum.
Mikael ayağa kalkıp yanağından öperken Erika birkaç haftadır Mikael'i aklına bile getirmediğini düşünerek dehşete kapıldı. Şimdi onu görünce delice özlediğini fark etmişti. Sanki SMP'deki günleri bir düştü de birden Millennium'daki koltuğunda uyanacaktı.
Merhaba Mikael.
Merhaba genel yayın yönetmeni, yemek yedin mi?
Saat 8:30. Benim senin gibi tuhaf saatlerde yeme alışkanlığım yok.
Ancak Samir önlerine menüyü koyduğunda açlığının farkına varan Erika, hafif alkollü bira, kalamar ve patates ısmarlarken Mikael de kuskus ve bira ısmarladı.
''Nasılsın?'' diye sordu Erika.
''Tuhaf zamanlar yaşıyoruz, çok meşgulüm.''
''Salander işi nasıl gidiyor?''
''Tuhaflıklardan biri de o.''
''Mike, öykünü çalacak değilim.''
''Özür dilerim, cevaplamaktan kaçınmıyorum. Şimdi durum biraz karışık. Sana severek anlatırım ama bütün gecemizi alır.'' SMP'nin şefliği nasıl bir şey?
Millennium'un şefi olmak gibi değil diyen Erika bir süre sustu. Eve döner dönmez yağı çekilmiş kandil gibi uykuya dalıyorum. Uyandığımda gözümün önünde bütçe hesapları dönüyor. Seni özledim. Sana gidip uyuyamaz mıyız?
Seks yapmaya gücüm yok ama kıvrılıp yanında uyumak istiyorum.
Üzgünüm Ricky, benim daire şimdi buna uygun değil.
Niçin, bir şey mi oldu?
Bir çete evime dinleyici yerleştirdi. Konuştuğum her sözcüğü kaydediyorlar. Ben de gizli bir kamera yerleştirdim. Evimde dönen her şeyi izliyorum. Yani senin kıçını bütün dünyaya sergilemesek iyi olur.
Şaka mı yapıyorsun?
Mikael başını iki yana salladı. Hayır, şaka yapmıyorum. Ama seninle buluşmak istememin nedeni bu değil.
Ne oldu, halinde bir tuhaflık var?
Biraz. Sen SMP'de işe başladın, biz de senin yönetim kurulu başkanını yerle bir edecek bir haber yakaladık. Vietnam'da çocukların ve politik mahkumların iş güçlerinin sömürülmesiyle ilgili bir haber. Sanırım bir iç çatışmanın içine düştük. Erika elindeki çatalı bırakıp gözlerini Mikael'e dikti. Mikael'in şaka eder gibi bir hali yoktu. Durum şu diye devam etti Mikael. Yönetim kurulu başkanın Borksu'yu, Svea Big adlı bir şirketin büyük hissedarı. Bu şirketin de Vita Vara adında Vietnam'da klozet üretimi yapan bir yan şirketi var. Çocuk emeği sömürdüğü için BM'nin kara listesine girmiş.
Şunu bana baştan anlatsana.
Mikael Henry Cortez'in parlattığı öykünün detaylarını anlattı. Çantasından belgeleri çıkarttı. Erika tek bir satırını atlamadan dikkatle okuduktan sonra başını kaldırıp Mikael'e baktı. Açıklayamadığı şüpheyle karışık bir endişeye kapılmıştı.
Ben dergiden ayrılır ayrılmaz Millennium'un ilk işi SMP'nin yönetim kurulu üyelerinin işlerini mi araştırmak oldu?
Sandığın gibi değil Ricky. Mikael öykünün nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Bunu ne zamandan beri biliyorsunuz?
Dün öğleden sonra öğrendik. Bu gelişmeden hiç de memnun değilim.
Ne yapacaksınız?
Bilemiyorum. Yayınlamak zorundayız. Yalnızca senin patronun diye bir ayrıcalık yapamayız. Ama dergiden hiç kimse seni zor durumda bırakmak istemiyor.
Ellerini iki yana açtı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şaşırıp kaldık. En çok da Henry.
Ben hala Millennium'un yönetim kurulundayım. Ayrıca ortağıyım. Bunu yanlış yorumlayacaklardır.
Nasıl yorumlanacağının farkındayım. SMP'de boktan bir duruma düşeceksin.
Erika'nın üzerine bir yorgunluk çöktü. Dişlerini sıkarak bu öyküyü unutmalarını talep etme isteğini bastırdı.
Lanet olsun dedi. Anlatılanların doğruluğuna ilişkin hiçbir şüphe.
Mikael başını salladı. Henry'nin bulduğu belgeleri dikkatle inceledim. Berksio'nun bütün numaraları ortada.
Ne yapacaksınız?
Eğer iki ay önce daha Millennium'dayken eline böyle bir haber geçse ne yapardın?
20 yıllık sevgilisi ve daha uzun bir süredir de arkadaşı olan Mikael'e bakan Erika gözlerini yumdu.
Ne yapardım, sen iyi biliyorsun.
Yalnızca korkunç bir tesadüf. Sana yönelik bir kasıt yok, çok üzgünüm. Seninle buluşmayı bunun için istedim. Birlikte bir karar vermek zorundayız.
Birlikte mi?
Şöyle, bu haber Haziran sayısında yayınlanacaktı. Ben erteledim. Şimdi en erken Ağustos'ta yayınlanabilir. İstersen biraz daha geç bir tarih atabiliriz.
Anlıyorum.
Erika'nın sesinde acı bir ton vardı. Bence bu akşam bir karar vermeyelim. Bu belgeleri eve götürüp incele. Ortak bir strateji geliştirmeden bir şey yapma. Önümüzde daha zaman var.
Ortak bir strateji?
Biz bu haberi yayınlamadan önce ya Millennium'un yönetiminden ya da SMP'den ayrılmalısın. İki koltukta birden oturamazsın.
Ben Millennium'la birlikte anılıyorum. Ne yaparsam yapayım benim bu işte parmağımın olmadığına kimse inanmaz.
Bir ihtimal daha var. Öyküyü Borksio'ya gösterip gazeteden ayrılmasını isteyebilirsin. Henry Cortez'in bunu onaylayacağından eminim. Ama hepimiz birlikte bir ortak fikre varmadan bir şey yapma.
Beni işe alan adamın işinin bittiğini görebiliyorum.
Üzgünüm.
Kötü biri değil.
Sana inanıyorum ama açgözlü biri.
Erika iç çekerek ayağa kalktı. Ben eve gidiyorum.
Ricky, ben...
Erika Mikael'in sözünü kesti.
Çok yorgunum. Uyardığın için teşekkür ederim. Bunun ne anlama geldiğini düşüneceğim.
Mikael'i öpmeden hesabı ona bırakarak dışarı çıktı.
Erika arabasını restoranın 100 metre kadar uzağına park etmişti. Yolu yarılamışken kalp atışları hızlandı. Durup bir binanın duvarına yaslandı, başı dönüyordu. Uzun süre öylece kalıp Mayıs akşamının serin havasını soludu. 1 Mayıs'tan beri günde ortalama 15 saat çalıştığı aklına geldi. 3 haftadır böyleydi. 3 yıl sonra hali ne olacaktı? Morander yazı işlerinin ortasında yığılıp kalmadan önce ne hissetmişti acaba?
10 dakika sonra tekrar restorana döndü. Kapıdan çıkarken Erika ile karşılaşan Mikael şaşırmıştı.
Erika,
bir şey deme Mikael. Bizim arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bu arkadaşlığı kimse bozamaz. Benim en iyi arkadaşımsın. 2 yıl önce beni yalnız başıma bırakıp Hedestat'a gittiğinde de şimdi hissettiğim şeyleri hissetmiştim. Şimdi de ben seni yalnız bıraktım. Kendimi baskı altında ve mutsuz hissediyorum. Mikael kollarını boynuna dolarken Erika'nın gözleri yaşarmıştı.
SMP'de 2 haftada çöktüm diyerek güldü.
Yok canım, Erika Berger'i çökertmek için daha fazla süre gerekir.
Senin dairen boka batmış. Ben de Saltsjöbaden'e evime gidemeyecek kadar yorgunum. Scandic Knoll oteline gideceğim, benimle gel.
Onun adı artık Hilton.
Her ne boksa artık.
Hiç konuşmadan otele kadar yürüdüler. Mikael bir kolunu Erika'nın omzuna dolamıştı. Göz ucuyla Mikael'e bakan Erika onun da en az kendisi kadar yorgun göründüğünü fark etti. Çift kişilik bir oda ayırttılar. Hesabı kredi kartıyla Erika ödedi. Duş alıp hemen yatağa girdiler. Erika'nın kasları sanki Stockholm maratonuna katılmış gibi ağrıyordu. Birbirlerine sarılarak hemen uykuya daldılar. İkisi de izlendiklerini fark edememişler. Otelin lobisinde onları gözleyen adam dikkatlerini çekmemişti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 384.